Ayrım 9.
Sayfa 98. Bunları yassı yuvarlak bir çantaya yerleştirdi, çamaşırlarını, çoraplarını değiştirdi, asker giysilerini giyindi yeniden, tabancasını beline bağladı, iki dolu şarjörle kalan mermileri ceplerine koydu. Merdivenlerden indiğinde elinde küçük bir paket, yarı karanlıkta öyle dikilip durduğunu gördü Virenya'nın Cezmi. Paketi aldı, çantasına koydu. ''Hadi git uyu, sabah oluyor.'' dedi. Sarıldı, yanaklarından öptü. Çıkmaya davrandı. ''Aa, durasın Cezmi. Bir dakika, bir dakika.'' Koştu, aynalı konsolun çekmesini çekti. Karıştırdı, sarımsı ikiye katlı bir kart buldu, çıkardı Virenya. ''Aya, vala, belkim lazım olur. Al bunu.'' Yüzünü eğdi, kartı eline tutuşturdu Cezmi'nin. İngiliz komiserliğinin yabancılara verdiği serbest dolaşım kartı. Hayır, bir an duraksadı Cezmi. Parmaklarının ucundaki karta, sonra sevecen, kuşkulu, yorgun yüzüne baktı kadının. Başını önüne eğdi, çıktı. Ana caddenin köşesine geldiğinde çantasını yere koydu, küçük küçük parçalara böldü kartı. Ayak ucuna sabah aydınlığında olduğundan daha kara görünen kaldırım taşlarının üstüne saçtı elindekileri. Çantasını aldı, yürüdü. Kadife Kale eteklerinden, basmahaneden, iki çeşmelikten doğru akın akın kalabalıklar iniyordu kıyıya. Caddenin ortasından yürüyenler coşkuyla sallıyorlardı ellerindeki mavi beyaz bayrakları. Kadın erkek, genç yaşlı çocuk, işgalcileri karşılamaya giden Rum hemşehrileriydi bunlar İzmirlilerin. Sağa sola koşup dalgalanıyorlar, haykırışlarıyla birbirlerini yüreklendiriyorlardı. Şunlar da işgalcilerin koruyucuları. Gece karanlığında körfezdeki zırhlardan İngiliz, Fransız, İtalyan birlikleri çıkarılmıştı kıyıya. Karakol önüne, posta kavşağına, cami çıkışına, ötede ta basmane girişine değin yolun iki yanına 150-200 adım aralıklarla ak giysili, siyah bereli İngiliz silahendazları yerleştirilmişti. Günün ilk aydınlığında çiğ, yatsıl, yabanıl görünüyordu duruşları bunların. Bakışları yukarıdan yukarıdandı. Sakallı, kalın gövdeli, kaba duruşlu bir silahendazın yanında saman sarısı bir tüysüz, hepsi de süngü takmış, tüfeklerini göğüs hizasında kol boyu öne uzatmışlardı. Boşta kalan eli tabancasının üstündeydi Cezmi'nin. Saatine baktı, başını yukarıya, olabildiğince yukarıya kaldırdı. Öyle başı yukarıda, sıradaki silahendazların yüzlerine, ta gözlerinin içine bakarak yürüdü geçti yanlarından. Göçmen kuş uzun uçar, akıntısına açar kanatlarını havada rüzgarın. Boz, sarı, yeşil, turuncu, kimi de kırmızı, kan kırmızı renkleri üstüne iner toprağın. Kasaba treni sabah saat 6'da kalkardı, adımlarını açtı binbaşı. Öndeki vagonda ilk kompartımandaydı çobanoğlu. Çantasını öylece ayaklarının ucuna koymuş, uyur gibi arkasına yaslanmıştı. Cezmi'nin geldiğini görünce toparlandı. ''Gelmedi mi Akşit?'' ''Gelmedi, bakındım göremedim.'' dedi çobanoğlu. Askerden bozma kılıkları, tıraşlı başlarıyla üç kişi arkasından bir üç kişi daha geldi. Geçti kompartımanın önünden. Subayları görmeleriyle başlarını eğip uzaklaşmaları bir oldu bu gelenlerin. Upuzun boylu, yuvarlak yüzlü genç bir kadınla yaşlıca kır sakallı, omuzu heybeli bir köylü, sonra örme başlıklı, sarkık bıyıklı, geçkince biri daha geldi geçti kompartımanın önünden. Trenin kalkacağını duyuran çan çaldı. Homurdandı, sarsıldı lokomotif. Pencereye eğildi Cezmi. Bakındı, içeriye çekildi. ''Hadi bakalım, gülümse, gülümse doktor, yolumuz uzun.'' diye söylendi yüksek sesle. Kaşlarını kaldırdı, sevimlice gülümsedi çobanoğlu. Olsun, uzun olsun, burası sağlam şimdilik ağabey. Elini göğsüne, doğruca yüreğinin olduğu yere bastırdı. İlmik üstüne ilmik, işini işliyor bu mekik, dayanır dedi. Kızıl Çullu'ya doğru hızlandı, yeşilliklerin arasına girdi tren. Kızıl Çullu istasyonu kalabalıktı. Yol boyuna atlı arabalı yaya birbiri içinde insan kümecikleri sıralanmıştı. Kordon'a, işgali kutsamaya gidiyorlardı. Saatine baktı Cezmi. Buca'nın, Seydiköy'ün, Cuma Ovası'nın Rumları bunlar. Derince soluklandı. Yüzlerini göremiyorum ben doktor. Bak bakalım nasıl? Mutlu mu, umutlu mu bu bizim yurttaşlar? Ne dersin? İçi dışı bir mi bunların? Bilmem ki. Nereden bileyim? Yerlerinde olsan. Bir süre pencereden dışarıya baktı Çobanoğlu. Kimse kimsenin yerinde olamaz ağabey. Hele de Çobanoğlu sözünün arkasını getirmeyince üsteledi Cezmi. Evet, hele de, hele de gözü gönlü kararmışsa kalabalıkta, sıradan çıkmak kolay değildir. Öyle, olup bitenin önünü arkasını göremez insan. Karayağız sırım gibi bir delikanlı yaklaştı vagona. Sırtında keçeden kolsuz bir yelek, ayağında yırtık yamalı bir potur vardı delikanlının. Yüzü ışıl ışıldı, gözlerinin içi gülüyordu. Arkası sıra hırlayıp gelen çoban köpeğini ensesinden yakaladı. Vagonun penceresine döndürdü, parmağının ucu ile subayları gösterdi. Köpek iki ayağı üstünde vagona doğru atıldı, hırladı. Sıradan çıkmak hiç kolay değildir, diye ekledi Çobanoğlu. Çenesiyle hırlayan köpeğin sahibini gösterirken, tren kalktı, makas başından öteye azıcık yol aldı, ansızın yeniden durdu. Pencereye uzandı, makas başından doğru sarı benizli, çipil gözlü bir İngiliz temeninin vagona doğru yürüdüğünü gördü Cezmi. Adam yalnızdı, kaba, kasıntılı, traverslerin birinden ötekine atlayıp geliyordu. Şapkasını iki parmak geriye, ensesine doğru kaldırmış, sağ elini tabancasının olduğu yerde palaskası ile göbeğinin arasına sokmuştu. Treni dilediği yerde durdurmuş olmanın çalımıyla tırmandı vagona. Kompartımanın kapısında durdu, bir an toparlanır gibi oldu. Hemen caydı, tabancasının kılıfını tıpışladı parmaklarıyla. ''Kaptayın, major.'' ''Evet, neden durduk?'' diye sordu Cezmi Türkçe. Aşağıdan yukarıya dik dik yüzüne baktı temenin. ''Inspection, inspection man.'' ''Understand.'' ''Kontrol.'' dedi temen. Elinin parmaklarını yukarıya yukarıya oynattı, ayağa kalkmasını işaret etti Cezmi'ye. Gülümsedi genişçe, gülümseyiverdi binbaşı. Yüksünmüş gibi görünmüyordu. Tam da zamanıdır. Şeytan çelmiş bunun aklını Fevzi. Şuna bak. İngiliz'e döndü. Türkçe bilir misin sen Teğmen? Türkçe. Türkçe. Türkiş. Natebit. Sözünün sonunu getiremedi çipil gözlü. Eğildi, uzandı tabancasının olduğu yerden. Palaskasına parmaklarını geçirdi. Apar topar çekti, içeriye aldı İngiliz'i binbaşı. Başını kollarını pencereden dışarıya itekledi. Hadi arkadaş, go, tren go, söyle, go go. Yüzü mosmordu. Şapkası adam akıllı çarpılmış, ensesine kaymıştı İngiliz'in. Ayaklarını savurdu pencereden içeriye, kendini kurtarmaya çabaladı. Cezmi bastırdı. Kaşla göz arasında tabancasını çekti, aldı. Namluyu dayadı böğrüne. Tren go, hadi. Tek kelime Türkçe bilmediğini söyleyen Teğmen beline dek sarktı pencereden, elini salladı. Hareket, tamam, tamam diye bağırdı makiniste bozuk bir sesle. Foşurdadı, hızlandı tren. Cezmi içeriye çekti, karşısına oturttu İngiliz'i. Çobanoğlu'na döndü. Çabuk öğrendi adamım Türkçeyi, dişlerini gösterdi. Arkadaşının yüzündeki öfkenin korkunçluğunu ilk kez görüyordu Çobanoğlu. Gözleri kısılmış, kanlanmış, boyun damarları şişmiş, dudakları ipince gerilmişti binbaşının. Keskin, sadece parmaklarının ucu ile dokunarak izlenmesi güç bir çabuklukla şarjörünü çıkardı aldı, namluyu boşalttı, tabancasını eline tutuşturdu Teğmen'in binbaşı. ''Öldürürüm seni.'' diye fısıldadı dişlerinin arasından. ''Hadi git, görürsem öldürürüm.'' Yukarıya yukarıya oynattı elinin parmaklarını, kapıyı gösterdi. Çipil gözleri iri iri açıldı İngiliz'in. İki yanına bakındı, ayağa kalktı. Şapkasını düzeltti, tabancasını kılıfına koydu, yürüdü. Kapıya vardığı yerde bir an durakladı. "Tamam," dedi bir eli havada. Başını pencereden yana çevirdi Cezmi. Teğmen kapıyı çekti, uzaklaştı. Tren açıktan, otu yeşili az bir düzlüğün ortasından geçip gidiyordu. Dönüp gelmez mi adam ağabey? Gelmez. Bir manga, iki manga asker almadan gelmez. Görelim bakalım. Çobanoğlu uzandı, koluna dokundu arkadaşının. Gerginliğini yenmeye çalıştı. Derince soluklandı Cezmi. Yerim yurdum neresi benim doktor? İştip, Manastır, Selanik. Anamın kokusu, babamın, dedemin kışı, karı, yağmuru, güneşi, yerler. Suyun altına bastırıldık biz. Başını çıkar çıkaramazsın. 10 yıldır böyle bu. İyi baytarım ben Fevzi, iyi askerim. Bir baytar bul getir, dünyanın neresinden getirirsen getir, tartıda ağır basarız biz. Askerliğimden, dilimden, devletimden ar etmem. Hiç, hiç etmem. Acıyla buruşturdu yüzünü. İstanbul, İzmir. Sonra da kim bilir neresi. Çipil gözlünün karşımıza geçip parmak oynatacağı yere geldik. Bir süre sustu, başını iki yana salladı binbaşı. İyi işte, başımız sudan çıkacaksa burada çıkar doktor. Bıçağın kemiğe dayandığı yer burası. Bıçağın kemiğe dayandığı yer. Tren Gazi Emir istasyonuna vardığında kararlıydı. Gerginliği üstünden atmış görünüyordu binbaşı. Çobanoğlu ile birlikte indiler vagondan. Yolcuların hepsini görebilecek gibi açıkta, koruluğun orta yerinde dikilip durdular yan yana. Gözleri trenden inenlerin üstündeydi. Öndeki vagonların birinden yaşlı bir köylü ile torunu yaşındaki bir delikanlı indi. Ortadaki vagonlardan iki kişi, arka vagonlardan iki kişi daha. Sondan bir önceki vagonun kapısını araladı. İnmekle inmemek arası bir süre bakındı. İçeriye çekildi Teğmen. Tren Torbalı'ya doğru uzaklaşıp gözden gittiğinde, "Yalnız yakaladık çocuğu. Yanlış yaptık mı doktor? Yapmadık değil mi?" diye sordu Cezmi. "Hayır," dedi Çobanoğlu tok bir sesle. "Hayır, yanlış yok ağabey, hiç yok." Cezmi ile Çobanoğlu aşağıda vadi içindeki topçu taburunun nizamiyesine vardıklarında İzmir metropoliti Hrisostomos'un "Asker oğullarım, elen çocukları" diye kutsayıp kucakladığı Evzon alayının ilk taburu kıyıya ayak basmıştı bile. Kordon boyunu dolduran Rum kalabalığının yükselip yükselip dağılan coşku çığlıkları kulak verilse oralardan kim bilir belki de çok daha uzaklardan duyulabilirdi. Bölüm 7. Kocadağ ile Kirmir çayı arası Mihalıççık kuzeyindeki Sakarya dirseğinden ta Nallıhan'a, Nallıhan'dan Mudurnu'ya değin adı sanı bilinmeyen sazlıklar, bataklıklar, birbirinin kucağında tepeler, çam ormanları, derin ıssız koyaklarla doluydu. Kütahya-Eskişehir çarpışmalarında birliklerini bırakıp savuşan asker kaçaklarının bir bölümü bu ıssız, yolsuz, yabanıl yöreye geldi, dağıldı. Kaçaklar köylere, sazlıklara, bataklıklara, ormanların kuytularına sığındılar. Zorla soygunla karınlarını doyurmaya çalışıyor, diken üstünde günlerin geçmesini bekliyorlardı. Serüvenciler, kargaşadan çıkar umanlar, padişah fermanına, hoca fetvasına güvenip düze çıkabileceklerini umanlar vardı aralarında. Gökyüzü merdiven dayansa varılır gibi yakın, yıldızlıydı. Işıltılarla dolu bu mavi derinliğin altında iki ucu kıvrık bir yarım ay vardı. Yarım ay sessiz, kaygan, çam ağaçlarının üst dallarına sürtünüp gidiyordu. Gece yarısı basık uğultulu nal sesleri at horultularıyla doldu ormanın içi. Ağaçların seyreldiği taşlık yatağında gürültüyle akıp giden çayın dirsek döndüğü ince uzun düzlüğe önce tek bir atlı indi dik patikadan. Kalpağı kemeri, uzunca gövdesi atının üstündeki duruşu ile düşseldi. Masalsı bir görünümü vardı gelenin. Düzlüğün orta yerine vardı, durdu. Atının başını arkasından gelenlere çevirdi. Kabalakları, bir örnek giysileri, çaprazlama omuzlarından geçirip arkaya aldıkları tüfekleri ile süvariler, önden arkaya iki sıra ellerinden biriyle aralarındaki ince uzun bir sırağa bağlanmış asker kaçakları, katırlara yükledikleri ağırlıklarla mekkareciler geldi girdi düzlüğe. "Kol sonu, eksik yok," diye gürledi arkalarından bir ses. Kalpağı, kemeri, uzunca gövdesi ile atının üstünde dikilip duran müfrezenin komutanı yüzbaşı Aşir'di. "Aşir, hangi Aşir?" "Beyim Aşir, bizim." Harbiye'de tabye hocası Miralay Mehmet Fikri Bey'in sınıfın sessiz kaldığı bir sorusuna verdiği yanıtı beğenip "Evet, evet, öyledir beyim oğlum, öyledir." diye beklenmedik bir coşkuyla genç öğrencisini övmesinden kalmadır bu beyim eklentisi biraz da. "Mola verelim Baha, takımlardan biri aramaya çıksın." Takımlardan biri saçıntılı, horultulu bir çabuklukla suyu geçti, çam ağaçlarının üst dallarına sürtünüp giden yarım ayın aydınlığında oynak kıpırtılı gölgelerle doldu alanın dört bir yanı. Mürettep kolordunun asker kaçaklarını toplamakla görevlendirdiği müfrezelerden biriydi Aşir Bey müfrezesi. Salihli cephesi, Gönen, Biga, Karabiga, Düzce, Hendek, Bolu ayaklanmaları, asker kaçakları. 18 aydır at üstünde savaşın en karmaşık, en acılı yerindeydi. İkinci takım açıldı, bayır aşağı gözden uzaklaştı, gitti. Eliyle akarsuyun dirseğini, orman çıkışını, düzlüğün güney ucundaki bayırı gösterdi Aşir. "Nöbetçi de çıkaralım Baha." Sözünü bitirir bitirmez atından indi, koşup gelen seyise uzattı dizginleri. Boyu at üstünde göründüğünden daha uzundu. Yüzü tıraşlı, giyimi özenliydi. Nöbetçiler çıkarılıncaya, takımlar dağılıp atlarını bağlayıncaya değin kımıldamadı. İnce uzun dikildi durdu olduğu yerde. Yakınına geldiğinde asker giyimli, kabarık saçlı kaçaklardan biri uzanabildiğince önüne uzandı. "Bir diyeceğim vardı bey." Duraksadı, yutkundu kaçak. "Buradan ötesi Nallıhan. Gündüz gözü geçirme bizi Nallıhan'dan," dedi. "Gündüz gözü geçirme bizi Nallıhan'dan." Sesi kırık, acılıydı kaçağın. Fosur fosur ikinci takımın geçip gittiği yere yaprakları suya sarkmış koca bir salkım söğüdün altına yürüdü Aşir. Nesi vardı ki buradan ötesinin? "Cigara sarayım mı?" Nöbetçileri çıkarmış, bayır yukarı alanı dolanıp inmişti teğmen. "Otursana, cigara istemem, çay desen olurdu. Hani demi üstünde sıcak." Başını iki yana salladı, gülümsedi teğmen. "Biberiye diye bir ot kaynatmış bizimkiler geçende çay yerine. Keskin kokulu bir şey. Ormanda dalından toplamışlar. İyi desem, eh işte. Neyse, Nallıhan'a vardığımızda içeriz çayı." Tabakasını çıkardı. Seyis Ali'nin getirdiği beyliklerden birini altına çekti. Oturdu Bahadır. "Uğraştığıma değdi," dedi. "Akşehir'i buldum Udurnu'nun telgrafçısı." "Ya." Oturduğu yerde gerildi. Başını kaldırdı Aşir. "Sağ salim varmışlar yerlerine bizimkiler. Dayı Bey akıl etmiş. Sorulursa söyleyiversinler diye rica etmişmiş posta müdüründen. Adını verdim. Tamam, böyle böyle dediler. Çok... Çok iyi Baha, sevindim, çok iyi." Teğmen, Bahadır'ın karısı, kayınvalidesi, bir de karısından 2 yaş büyük baldızı Beyhan'dı sağ salim yerlerine varmış olanlar. "Hepsi bu mu?" Bahadır sigarasını yakmaktaydı. Dumanını yukarılara salkım söydüm birbirine dolanıp suya eğilen dallarına üfürdü. "Telgraf notu, hepsi bu yüzbaşım. 6 yıl önce... Savaş başladığında Erzincan'a atanan Yarbay İshak Selim öyle uygun görmüş karısı Nebat ile kızlarını dededen kalma çiftliğe götürüp yerleştirmişti. İznik ile Osmaneli arasındaki çiftlik mütareke günlerine değin güvenliydi. Kocasının Sarıkamış'a Allahu Ekber dağlarının bir geçidinde şehit olduğunu bu çiftlikte öğrendi Nebat Hanım. Yunan ordusunun tırmanıp yaklaştığı, ayaklanmaların birbirini izlediği günlerde de bırakmadı çiftliği. Bozguncular, hilafetçiler, işbirlikçiler, asker kaçakları. Çiftlik yöresinde kimin kimden yana olduğunu bilmek kolay değildi. Yine de İstanbul'a yakın akrabalarının yanına sığınmayı kendine yediremedi Nebat Hanım. Beyhan 2 yıl önce İstanbul'daki akrabalardan birinin oğluyla evlenmişti. Maiyet memurluğuna namzettir, atanmayı beklemektedir diye tanıtılmıştı damat Şefik. Öyle değilmiş, boş gezenin boş kalfası bir asker kaçağıymış Şefik Efendi. Evliliği ancak 2 ay sürdürebilmiş, çiftliğe dönmüştü Beyhan. Arada İshak Selim Bey'in dostlarından bir dava vekili vardı. Oldu, olmadı, 2 yıldır boş kağıdını almaya çalışıyordu bu. Dava vekili Nurullah Bey. Dönsün gelsin diyesiymiş Şefik. Kimselere yar etmem ben onu, boşamam da. Aşir, Üsteğmenliğinde, Harbiye Nezaretinde görevli olduğu günlerden tanırdı İshak Selim Bey'in ailesini. Aksaray'daki eve yemeğe çağrılmıştı birkaç kez. Çocuklukla gençlik arası utangaçtı kızlar. Ortalıkta pek görünmezlerdi. Savaş başladığında ise çok uzaklarda, Çapakçur dağlarında idi Üsteğmen Aşir. Bir keresinde Beyhan kendiliğinden görünüşü, kaşı gözü pek de yerli yerindeydi. Yani yakışıklıydı bu benim Şefik Efendi diye anlatmıştı Aşir'e, bırakıp geldiği kocasını. Efendi, Şefik Efendi. Öfke, karışık alaylı bir gülümseme vardı yüzünde. 19 yıl Zonguldak, Bolu, Kastamonu yörelerinde devlet adına çalışan Polonyalı bir mühendisin kızıymış İshak Selim Bey'in babaannesi Janet. Adının değişmesine de bir başka türlü söylenmesine de karşı çıkarmış bu büyük anne. Janet işte, doğduğunda ne denilmişse o. Nebahat Hanım çiftliğe gelin geldiğinde iyice yaşlanmışmış Janet ana. İlk kez gördüğünde aya dur demiş, yanına ta burnunun ucuna sokulmuş, tombul yüzünü yüzüne yaklaştırmış da gencecik gelinin güzelliğine değil gözlerine bakarım, tanıdın mı, sevdin mi sen bu bizim İshak'ı diye sormuşmuş. Çok küçükmüş o zamanlar Beyhan, azıcık puslu, şöyle böyle anımsıyormuş büyük anneyi, gülümseyerek bir tür coşkuyla anlatırdı Beyhan bunları. Bölük pörçük, öylesine söylenmiş gibi, bölüşülmek istenen bir sıcaklıkla. Ordunun Porsuk Çayı gerisine çekildiği günlerde önce bir mektup, arkasından bir telgraf geldi Akşehir'deki dayıdan. Ceza hakimi Cemal Bey, hemen hiç oyalanmadan yeğenlerini de alıp Akşehir'e yanına gelmesini istiyordu ablasının. Hepsi bu mu? Yola çıkılacağı gün, sabaha karşı alaca aydınlıkta ilk kez birlikte oldu Aşir Beyhan'la. Katırlı'nın Rum çetecileri yukarıda Belcik'e yakın 8-10 haneli bir orman köyünü kuşatmışlar. Haber verildiğinde vakit öğleye yakındı. 30 atlı ile dolu dizgin Belcik'e, Belcik'ten aldığı kılavuzla olay yerine gitti Aşir. Bayır yukarı orman içine dağılıp kurtulmaya çalışan çetenin izlenmesi uzun sürdü. Ayrılıp atın başını çiftliğe çevirdiğinde vakit gece yarısına yakındı. Çiftlik evinin ışıkları sönmüştü. Rüstem Kahya atı aldı, konuk odasına çıkılan orta kapıya götürdü Aşir'i. Kimi geceler olduğundan daha laciverttir gökyüzü. Yanar söner yıldızlar. Sabaha yakın böyle olur. Giz dolu beklentiler duyumsatır yalnızlık. İçe işleyen bir ön sezi, tenini, yürek vuruşlarını, saçlarını, göğsünü, kalçalarının sıcaklığını özletir sevilenin. Yanak yanağa koklamak, dokunabilmek, soluklanmak bir tür bir başka tür dünyada yaşamak gibidir. Bir terslik yok ya, hayır, elinde alevi uzunca bir ışık vardı Beyhan'ın. Geceliği, güzelim, çıplacık ayakları konuk odasından içeriye girdiler. Işığı aldı. Döşemeye uzakça bir yere koydu Aşir. Sarıldı. Saçlarını, boynunu, yanaklarını öptü genç kadının birçok kez. Tan yeri ağardığında sıyrılıp kalktı divandan Beyhan. Çıplaklığı öyle güzel, öyle toz pembe, ışıdı, aydınlandı bir an. Geceliğine sarındı. Janet gibi burun buruna, yüzünü yüzüne yaklaştırdı Aşir'in. Bir şeycikler demedi. Gözlerini kapadı. Öyle durdu bir süre.